Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkam, Muhibban-ı Erkam, dergâh-ı hüdâidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinize Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler, hayırlı bayramlar diliyorum. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Sizleri bu mübarek bayram sabahında bizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Hac görevini ifa için mübarek topraklardaki tüm akraba ve dostlarımızın haccı mebrur olsun, makbul olsun. Rabbim ibadetlerini hasreten dualarını kabul etsin. Günahlardan arınmış bir şekilde ailelerine kavuşmalarını nasip eylesin inşallah. Sizlerin de Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun efendim. Aziz dostlarım, 2026-2027 ana konumuz olan insan puzzle'ını, insan bulmacasını oluşturan 66 parçayı, yani insanın mütemmim cüzlerini konuşuyoruz. Birinci parçamız kaderi epey bir konuştuk, ikinci parçamız ruhtu, üçüncü parçamız sülaleye de epey bir değindik ve birkaç haftadır dördüncü parçamız olan aileyi işliyoruz efendim. Ailemiz neden bizim en önemli parçalarımızdan birisidir? Her şeyi bilen, tanıyan, öğrenen insan ailesini neden bilmiyor, bilemiyor, bilmemezlikten geliyor? Kendini bilmesi için kişinin neden ailesini bilmesi ve tanıması lazım gerekiyor? Ve kişinin bildiği, tanıdığı ailesine karşı yükümlülükleri neler konusunu geçen bölümlerde işledik. Aziz dostlarım, ailemizle neden tanışmak zorundayız? İnsan ailesini tanımadan kendisini tanıyamaz çünkü. Onu yapan, onu meydana getiren, onu oluşturan aileyi bilmeden kendini nasıl bilecek? Çünkü aile sadece aynı soyadını taşıdığımız insanlar değildir. Aile insanın ilk aynası, ilk dili, ilk güven alanı, ilk sevgisi, ilk doğası ve ilk karakter laboratuvarıdır. İlk ahlak mayasıdır. Bir insanın öfkeyle ilişkisi, sevgiyi alma biçimi, otoriteye tepkisi, yakınlık kurma tarzı, terk edilme korkusu, ayrı kalma fobisi, suçluluk duygusu, fedakarlık anlayışı, başarı hırsı, para algısı, mahremiyet bilinci, hatta evlilik beklentisi ve çocuk yetiştirme refleksi bile çoğu zaman erken çocukluk döneminden başlayarak aile içerisinde şekillenir, tabiri caizse ilmek ilmek dokunur. Aileyle tanışmak, ben kimim ve kimlerin devamıyım? Hangi acılar bende tekrar ediyor? Hangi güçlü mirası taşıyorum? Hangi gelenekten geliyorum? Hangi yarayı iyileştirmeden çocuklarıma devrediyorum? Hangi yaralara merhem oluyorum? Sorularıyla yüzleşmektir. Psikolojik açıdan aile, insanın bağlanma sisteminin tam merkezidir, odak noktasıdır. Çocuk dünyaya önce anne babanın gözünden bakar. Sevilebilir miyim, güvende miyim, değerli miyim, önemli miyim? Konuşursam duyulur muyum, dinlenir miyim? Hata yaparsam terk edilir miyim? Bu soruların ilk cevapları ailede verilir. Aslında bu sorular pozitif psikolojide güvenli bağlanmanın da omurgasını oluşturan ana sorulardır. Sonra insan büyür ama bu cevapların izleri ilişkilerine, evliliğine, iş hayatına ve hatta Allah inancına, Allah tasavvuruna kadar sızar. Sosyolojik açıdan aile, insanın kimlik hafızasıdır. Dil, ahlak, sofra, bayram, yaz, misafirlik, komşuluk, edep, cömertlik, mahremiyet, büyüğe hürmet, küçüğe şefkat önce ailede öğrenilir. Şu bayram sabahındaki mübarek kurban telaşında bile eğer kurbanla alakalı batının mendeburluğuyla ya bir cana kıyılır mı diyen zavallılar gibi öyle bir ailede büyüyen bir çocuk olsa o kesilen kurbana acıyarak bakıp onu kesenlere öfke duyacaktı. Öyle bir kültürden gelecekti. Ama o kurbanın İsmail Aleyhisselam'ın yerine Rab tarafından İbrahim Aleyhisselam'a Allah'ın emrine, buyruğuna ve bürhanına uymasının bir hediyesi olarak geldiğini ve bu adeti, bu geleneği millet İbrahim'e halife olarak, İbrahim babamızın milletinden onun bir torunu olarak bunu yerine getirdiğimizi idrak ederse kurbana bakışı farklı olacaktır. O da bir kültür, din ve Allah tasavvuruna kadar sızan bir kültür, hem de kimliğimizi oluşturan bir kültür. Dolayısıyla hani kimliğimiz ya ailemiz, aile çözülürse sadece birey yalnızlaşmaz, toplumun hafızası da dağılır. Bu yüzden melunlar ilk önce aileye saldırıyorlar. Baş melun şeytan olmak üzere. Her insan ailesinden yalnızca genetik miras almaz aziz dostlarım. İlişki kalıplarını da alır, patern dediğimiz. Bazı ailelerde sevgi susarak, bazı ailelerde sarılarak, bazı ailelerde hediye alınarak, bazı ailelerde yardımlaşarak gösterilir. Bazı aileler sevgi içlerinde yaşar, bazıları dışa taşar, coşa coşa, konu komşu şahit olur. Bazılarında Allah muhafaza, öfke ve şiddet normalleşmiştir, geleneksel mayasına sinmiştir maalesef. Anadolu'nun birçok coğrafyasında yüzyıllar boyu devam eden o şekliyle. Bazılarında fedakarlık sevgi sanılır. Bazılarında başarı sevgiden önce gelir, bazılarında çocuk anne babanın yarım kalmış hayatını tamamlamak zorunda bırakılır. Burada insan kendi ailesini tanımadan bu kalıpların hangisinin kendisine ait, hangisinin miras olduğunu, hangisini kucağında bulduğunu, hangisini kazanarak aldığını, yaşadığını, öğrendiğini idrak edemez, ayırt edemez. İslam açısından aile sadece bir sosyal kurum değil, bir rahim bağıdır. Rahim kelimesi Allah'ımızın Bismillahirrahmanirrahim diye her Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumazdan evvel ifade ettiğimiz o Erhamurrahimin, merhametlilerin en merhametlisi olan Halik-i Rahimimizin vasfından gelir. Bu yüzden akrabalık bağı sıradan bir kan bağı değil, aslında merhamet düzeninin yeryüzündeki uzantısıdır. Rabbimizin yeryüzüne uzanan merhamet elidir aile aslında, tabiri caizse. Bu yüzden Kur'an-ı Azimüşşan'da anne babaya sürekli iyilik, Allah'a kulluktan hemen sonra zikredilir. Bu ailenin İslam'daki yerini gösteren en güçlü ölçülerden bir tanesidir. Fakat burada çok önemli bir denge de vardır aziz dostlarım. Aileyle tanışmak, ailedeki her yanlışı onaylamak değildir. Farkına varmaktır ama, idrak etmektir. Muhasebe etmektir. Aileye vefa göstermek, zulme razı olmak değildir. Anne babaya hürmet, kişiliği iptal etmek değildir. Akrabayla bağ korumak, toksit ilişkiye teslim olmak değildir. İslam'ın ölçüsü nettir. İyilik, ihsan, merhamet, vefa vardır. Fakat Allah'a isyanda, zulümde, haksızlıkta kör itaat yoktur. Bu yüzden insan puzzle açısından aile parçası dediğimizde aile insanın sadece geldiği yer değil, doğduğu yer değil, kendisini tamamlamak için yüzleşmek zorunda olduğu bir aynadır. Bir ana kucağıdır, bir baba ocağıdır. Ailesini tanımayan insan çoğu zaman kendi içindeki bazı davranışlarının kaynağını bilemez. Hatırlayacaksınız bunu hem kader kısmında hem sülale kısmında hem de ailenin ilk bölümlerinde uzun uzun işledim. Tekrar dönmeyeyim. Kendi öfkesini kendisinden kaynaklanan bir öfke zanneder. Halbuki dedesinden gelen bir suskunluğun devamıdır. Kendi korkusunu karakteri zanneder. Halbuki çocuklukta öğrenilmiş bir savunma mekanizmasıdır. Kendi fedakarlığını erdem zanneder. Halbuki sevilmek için geliştirilmiş bir hayatta kalma ve bir koruma stratejisidir. Bu yüzden ailemizle tanışmak zorundayız. Hani bir psikoloğa gittiğimizde klasiktir. Böyle filmlerde falan görmüşsünüzdür eğer o deneyimi yaşamadıysanız. Hani bir koltuğa böyle uzun oturduğunuzda ya da uzandığınızda yanı başınızda psikolog ne der? Haydi çocukluğuna dönelim, çocukluğuna gidelim. Çünkü oradadır bütün şifreler. Bütün davranışların kökü kökeni çocukluğumuzdadır, ailemizdedir, aile ocağımızdadır. Bu açıdan insan kökünü bilmeden yönünü bulamaz aziz dostlarım. Köksüz ağaç gibi kökünü reddeden savrulur. Köküne mahkum olan da gelişemez. Ama kökünü anlayan ve kendi dallarını, kendi gövdesini inşa eden de meyveli bir ağaca benzer. İnşallah kendi hayatında faydalı bir şekilde Rabbin ondaki muradını ve rızasını gerçekleştirmeye muvaffak olur. İşte böyle bir inşa sürecinde ailemizin önemini ve aile üyelerimize karşı görevlerimiz ve sorumluluklarımızı bütüncül bir şekilde ele almak istiyorum. Madem ki hani aileyi tanımak, kendimizi tanımak, kendimizi tanımak da Rabbimizi tanımak, Rabbi tanımaya giden yolda çok önemli bir anne ve baba ocağından, anne kucağından bahsediyoruz. Varlık sahnesinde ilk emanet ailedir. Dolayısıyla ailenin inşasında fıtri bir sorumluluk bilinci de vardır. Aile, insanın dünyada karşılaştığı ilk emanet alanıdır, değil mi yani? Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun diye buyuruyorsa Rabbim, ku enfusakum ve ehlikum nara, bu ayet, ailenin yalnızca biyolojik, ekonomik ya da sosyal bir yapı olmadığını, ahlaki, manevi, uhrevi bir sorumluluk alanı olduğunu gösteriyor. Demek ki uhrevi hayatta, ebedi hayatta ateşten korunmak üzere bir görevimiz var. Resulullah Efendimizin hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz hadisi şerifi de aileyi insanın ilk yönetim, ilk koruma, ilk emanet sınavı haline getiriyor. Burada çobanlık tahakküm değil, hani gözetme, koruma, rehberlik ve hesap verme bilinci. Örneği yanlış anlamayalım. Tarihsel olarak çobanlıkla bağımız kaybolduğu için şehir insanına çobanlık böyle çok absürt bir şey gibi geliyor. Hani ne münasebet efendim ben hanımıma, eşime değil mi? Ne münasebet çoban olacakmışım gibi. Halbuki çobanlık, peygamberlik emanetini tevdi edecek olan Rabbin bütün peygamberlerini merhamet eğitiminden geçirdiği çok mukaddes ve mübarek bir görevdir, vazifedir. Şerefli bir vazifedir hem de. Ama daha önceki programlardan da aile medeniyetimiz programında şu anda o konuyu işliyorum biliyorsunuz. Hatırlayacağınız üzere. Bütün hedefi bir üniversite kazandırmak ve oradan mezun olup bir sigortalı bir işe girdirmek olan anne babaların gözünde çobanlık çok garip kaldı. Dolayısıyla buradaki hadis-i şerifin o muhteşem teşbihini de düzgün anlamamız lazım. Bu da İzzetini kaybeden Müslümanların bir ayıbı ve utancı olsa gerek aziz dostlarım. Hani bayram bayram neşenizi yok etmek istemiyorum ama hani yamalı kıyafetler giymek Allah Resulü'nün sünnet seniyyesi, bir tabağı eliyle sünnetlemek Allah Resulü'nün sünnet seniyyesi, ne bileyim çobanlık Resulullah'ın bütün peygamberlerin hani yaptığı bir şey, ne bileyim ne varsa böyle İslam'a dair ne kadar değer varsa İsimlere bakın, Ayyaş gibi, Kaka gibi, o büyük sahabelerin isimlerini rezil rüsvai bir halde kullanıyoruz yani. Yani değerler galiba bir merkezden bilinçli bir şekilde yok ediliyor. Biz de o değerleri ihya ile alakalı çok zavallı kalıyoruz. İşte en önemli değerlerden bir tanesi aile diye, birkaç programdır insanın en önemli parçası aile diye buna biraz yürek özetiyorum. sahabe ve İslam büyüklerinin aile anlayışında ev küçük bir medrese gibidir. Hazreti Ömer Efendimiz'e nispet edilen "ailemi ıslah etmeden ümmeti ıslah edemem" anlamındaki yaklaşım aslında toplumsal dönüşümün aileden başladığını gösterir. Aziz dostlarım, modern psikolojide de aynı hakikati başka kavramlarla görüyoruz. Murray Bowen'ın ifade ettiği şekliyle aile bireyin ilk duygusal sistemidir, bir sistem olarak görüyor. Erik Erikson'un gelişim modelinde çocuğun ilk temel sınavı güven güvensizlik ilk önce aile atmosferinde şekilleniyor. Hani güvenli bağ diyoruz ya, güvenli bağlantı. Talcott Parsons'ın aileyi toplumun en küçük ama en kritik işlevsel birim olarak görmesini de burada ifade etmemiz lazım. Aileyle alakalı aileden evvel hani 54 atamızın süzme özüyüz demiştim ya sülale programımda, sülale serisini yaparken. Dolayısıyla aileden evvel ilk bağımızı sülaleyle kopardılar. Bir 100 yıllık Siyonist oyundur bu. Çekirdek aile, nuclear family diye bir şey icat ettiler. Ama şükürler olsun ki ehli namus hem Yahudilerden hem Hristiyanlardan hem ateistlerden gerçekten ailenin önemini anlayıp ya çekirdek aile diye bir saçmalık olmaz, geniş aileye dönmeliyiz diyen sesler batıdan geliyor. Bunu da bir güzellik olarak ifade edeyim. Aile içinde verilen her söz, her bakış, her öfke, her şefkat çocuğun ruhuna kazınan bir yazılım gibidir, manevi yazılım. Bilmiyorum, hiç bir yazılım ekibinde bulundunuz mu, şahit oldunuz mu? Kodlama dili vardır aziz dostlarım. Hani siz ekranda gördüğünüz, istediğiniz, yapmak istediğiniz her bir eylemin kod dünyasında çok böyle renksiz, anlamsız, manasız, şematik sıfır ve birlerden oluşan bir kodlaması vardır. Dolayısıyla aslında anne baba bu terbiyeyi verirken, çocuğun ruhuna bir kodlama yaparken, maneviyatını işlerken, ona nakşederken bir anlamda duygusal kodlama, ruhsal kodlama yapıyorlar. Anne baba açısından çok zevksiz ama cennette o zevksiz, eğlencesiz, çok böyle cazip olmayan amellerin arkasında gizli olduğuna göre aslında o çabaya, o fedakarlığa, o zorluğa çok büyük bir ecir de geliyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, hatırlayalım hani burada, gençlik delilikten bir şubedir sözünü. Dolayısıyla delilikle mücadele eden bir anne baba ergenlik döneminde, anne babaların işi bu anlamda zor. Dolayısıyla evli bir çiftin çocuğuna bakarken burada onu kodlayan, onun ruhuna nakşeden, ilmek ilmek öğren mayasını, ahlakını şekillendiren o yavruya bakışı, bizim malımız, benim evladım falan gibi değil de hani Allah'ın emaneti gözüyle bakması, ekran süresinden arkadaş çevresine, değer eğitiminden ibadet alışkanlığına kadar bütün kararları değiştirir. Hani şimdilerde böyle, yani bayram bayram gerçekten neşenizi kaçırmak istemiyorum ama bu LGBT sapkınlarının aziz dostlarım batıdan çok yoğun bir şekilde materyallerin arttığını görüyorum bu konuda. Aile içi enses ilişkide çocuk bizim çocuğumuz değil mi kardeşim, kim karışır buna, istersek şunu yaparız, istersek bunu yaparız gibi sapkınlıklar. Şunu unutmayın, şu anda nasıl tüyleriniz diken diken oluyor aziz dostlarım, lütfen kusuruma bakmayın ama 50-60 yıl önce dudak dudağa bir öpüşmeyi televizyonlarda gördüğümüzde de tüylerimiz diken diken oluyordu. Şimdi dağda, kırda, bayırda, yolda, toplu ulaşımda, durakta, üniversitede, her yerde karşımıza çıkıyor. Yani çok mini etek bir kıyafet. 100 yıl önce röportajlar falan var böyle. İngiltere'de, Amerika'da, New York'ta hanımefendiler, Hristiyan ve Yahudi hanımefendiler, ya bunu giyecek kişinin aklı yok, kadın olamaz. Bunu nasıl bir kötü, fena bir kadın giyer ancak, bunu nasıl, namuslu bir kadın nasıl giyer diye 100 yıl önce, ama ne oldu? Alıştırdılar. Şimdi çıplaklığı, teşhiri bir normal olarak gösteriyorlar. Dolayısıyla Allah muhafaza, hani çocuğu bir Allah'tan emanet olarak görmeyi bizim Müslümanlar olarak çok daha izzetli bir hale getirmemiz gerekiyor ki Batı'ya da bu konuda örnek olalım. Aziz dostlarım, bayramın yoğunluğu içindesiniz, telaşı içerisindesiniz. Aileyle ilgili konuşuyoruz. En önemli dördüncü parçası insan puzzle'ının 66 parçalık insan bulmacasının mütemmim cüzü. Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan az sonra kaldığı yerden devam edecek efendim. Lütfen kulağınız bizde olsun.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında Münir Arıkan'la birlikteliğiniz devam ediyor. Yeniden hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum efendim. Aile insanın en önemli dördüncü parçası demiştik 66 parçalık insan puzzle'ında. Ve özellikle ailede varlık sahnesinde ilk emanet aile olduğu için orada şekillendiğimizi anlatıyordum size. Dolayısıyla bu parça insanın sorumluluk, emanet, aidiyet ve ahlak bilincinin temel taşı. Aile emaneti doğru okunmazsa, insan Allah'tan bir emanet olarak görmezse eşini, çocuklarını ve dahi kendisini, insanın diğer 65 parçası sağlam zemine oturmaz. Gerçekten bu açıdan çadırın omurgası bir parça gibi görebiliriz aileyi. Tabii burada rahimden gelen bağ, sıla-i rahimin o manevi değeri, İslam'da sıradan bir akrabalık ilişkisi değil çünkü sıla-i rahim. Rahim kelimesinin aynı Halik-i Rahim'in bir kulunu yaratırken annenin rahmine kendi adını esmasından, Esma-ül Hüsna'dan, mübarek adlarından bir tanesini verdiği anne rahminde şekillendirmesi, yaratmasından yola çıkarak Allah'ın Rahman ismiyle irtibatlandırılması, akrabalık bağının sadece kan değil, rahmet düzeninin yeryüzündeki bir uzantısı olduğunu gösteriyor. Hadislerde sıla-i rahimi koruyan kişinin rızkının bereketleneceği, ömrünün hayırla genişleyeceği, akrabalık bağını kesmenin ise büyük bir ahlaki yıkım olduğu bildiriliyor. Bu nedenle İslam'da akraba ziyareti, hal hatır sorma, zor günde destek olma, kopmuş bağları onarma, böyle bayram günlerini vesile kılarak bütün ambargoları sona erdirme, küsleri barıştırma, gelmeyene gitme, vermeyene ihsan etme gibi İslami gelenekler İslam'ın şiarından, çok önemli bir ibadet ahlakımızdandır. Aziz dostlarım, Zilhicce geldi, Leyali-i Aşere geldi, Arefe geldi ve şimdi bayram geldi. Çok böyle gönlüm yaralanarak, acıyarak, kalbim böyle parçalanarak ifade edeyim ki şu cennet vatanda bu yaşadığımız mübarek günlerin farkında olmayan milyonlar var. Bugün Arefe miydi? Bugün bayram mıydı? Leyali-i Aşere ne kardeşim? Zilhicce ne yani? Falan diye böyle düşünen. Bundan bir haber milyonlar var. Bu açıdan ben bu izzetsizliğimizi Müslümanlar olarak, hani Allah'ın bizden almasının sebebi olarak, hakikaten bu sıla-i rahime uymayışımız olarak görüyorum. Yani biz çok güçlü akrabalık bağları kursaydık, en azından üniversitelere yolladığımız o çocukların arkasını takip etseydik, bağımızı kopartmasaydık, sadece finansal kazanç uğruna köylerden, Anadolu'dan kopup geldiğimiz büyük şehirlerde tamamen o kapitalist sistemin kölesi olmasaydık, biraz da böyle Allah Resulü'nün beyan ettiği şekliyle aslında para için çalışıyoruz gibi görünüyoruz ama Allah Resulü'nün ifadesine göre de para da isteyen, uzun ömür de isteyen akrabaya gidecek aslında. Yani akrabayı ihya edecek ki Allah da onu ihya etsin. Dolayısıyla burada hem gençlerin bu başı bozukluğuyla alakalı, hem bugün bayramın bile idrakinde olmayan ve ona muhalif bir sürü eylemler yapan o zavallı gençlerin bu halde olmasını bir sebebi olarak kendimi gördüğüm için, kendimizi gördüğüm için, Allah rızası için hani biraz daha İslami emir ve yükümlülükleri ihyada gayretkeş olalım. Hanımefendi kardeşlerimden her zaman istirham ederim, annelerimden, kız kardeşlerimden, ablalarımdan. Yani ailede erkekler bir şekilde gidiyorlar da hanımefendiler birbirlerine ambargo yaptığı zaman gelmeler gitmeler, el ayak çekiliyor. Hakikaten hiç kimse kimseye gitmiyor, konuşmuyor bile yani. Bu anlamda eltiler, görümceler, gelinler, hani bütün el birliğiyle bütün annelerimiz, kız kardeşlerimiz, hanımefendi, dostlarımız kendilerine yakıştığı şekliyle en azından bayrama vesile kılıp, aziz dostlarım, geçecek yani bütün, yani o nefsin cimriliği, kim kurtulursa ondan, geçici bir dünya, gelip geçecek yani. Asıl ebedi hayatta 2.80 musalla tabut peşe gelince, mezarda, kabirde çok mutlu olacağız burada yaptığımız bütün fedakarlıklar için. Bu anlamda hani ne yapsanız, evet nefsinize zor gelecektir, şeytan oradan körükleyecektir, köpürtecektir. Size uygun değil gibi görünecektir, öyle gösterecektir melun çünkü. Ama aileyi koruma adına, hem de hani akıllı bir insan olarak, hani hem ailemiz daha fazla rızka kavuşacak, ailemiz bereketlenecek, hem de ömrümüz hayırlı ve uzun olacak. Hani bunu kim istemez? Dünyada en çok istenen ilk iki şey herhalde bu olsa gerek. Dolayısıyla burada biraz daha Müslüman ailesinin ihyasıyla alakalı, işte Aile Bakanlığımız, Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız, hani hem aile yılı ilan etti, hem önümüzdeki 10 yıl aile yılı olarak bir aile dönemi. Bu 10 yıl ailenin üzerinde çok fazla duracağız gibi geliyor. Rabbim ihya edenlerden eylesin, imha edenlerden, iptal edenlerden değil, ambargoyla uzaklaştıranlardan değil, sıla-i rahimle, rahim tecellisiyle yakınlaştıranlardan, yakin, yakin akraba olanlardan eylesin inşallah. Amin. Hazreti Ebubekir Efendimizin akrabalarına vefasına baktığımızda, Hazreti Ali Efendimizin akrabalık hukukuna verdiği öneme baktığımızda, Hazreti Osman Efendimizin akrabalarıyla olan muamelatına baktığımızda, Hazreti Ömer Efendimizin bu anlamda ailesinin idaredeki sabrına baktığımızda, İslam toplumunda rahim bağının, sosyal dayanışmanın omurgası olduğunu görüyoruz. İmam-ı Gazali çizgisinde, hani ihyada ifade edildiği şekliyle sıla-i rahim, hani kalpteki merhametin bir davranışa dönüşmüş hali diyor. Yani eğer merhametliysen, şu anda bakıyoruz, nerede kullanıyor insanlık merhametini? Bakıyoruz Bering Boğazı'nda 6 tane balina sıkışmış, bütün dünya seferber oluyor. Peki yüz binlerce çocuk katledilirken neredeydiniz? Hadi hani Gazze'ye imdad edemiyorsunuz, eliniz yetmiyor, gücünüz yetmiyor, ama evinize de mi yetmiyor, akrabanıza da mı yetmiyor yani? Kapıyı çalsanız, ya hocam kovabilirler, kötü söz söyleyebilirler. Yani Allah için bir kere de kovulalım yani. Kaç defa kovulmuş Allah Resulü, Taif'te taşlanmış, vaz mı geçti bu yoldan, kurban oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla hani izzet peşindeysek aziz dostlarım, sanki ailede gibi geliyor bana bunun sırrı. Hani aile en böyle maskesiz yaşadığımız bir yer, saklanamadığımız bir yer. Gerçek Müslüman ailede belli olur. Ben öyle söyleyeyim size yani. Dışarıdan davulun sesi hoş gelir. Belki bu zavallının sesi de size çok hoş geliyordur. Hüsnü zannınız gibi eylesin Rabbim. Ama bu günahkar kulunun bu mikrofonlarda konuşma yüzü yok. Her zaman söylüyorum. Ama büyüklerimiz de böyle uygun görüyorlar, böyle buyuruyorlar. Biz de tabi oluyoruz, anlatmaya devam ediyoruz. Ama kim bilir, hani yakin olsak ne tür hatalar, günahlar, sıkıntılar falan görünecek şahsımızda. Ama duam öyledir. Rabbim o teveccühünüzdeki gibi, üstü zannınızdaki gibi eylesin bizi. Dualarınıza muhtacım. Mühim olan böyle uzaktan sevmek değil de, yakınlaştıkça yakınlaşanlara ne mutlu aziz dostlarım yani. Özellikle mesela bu dönem evlilikler biraz daha yaz dönemi artıyor. Çok tanıdıklarım var böyle, arkadaş olarak devam ederken dünür oluyorlar birbirlerine. Kız alıyorlar, oğlan veriyorlar. Neyse bir müddet sonra görüşmez hale geliyorlar. Ortaklıklar ayrılıyor aziz dostlarım. Bu anlamda hani yakınlaştıkça yakın olanlara ne mutlu yani. Gerçekten aile bu anlamda insanlığın omurgası diye boş yere söylenmemiş yani. Sosyolog Robert Putnam'a göre, social capital demişti sosyal sermaye kavramıyla, aile ve akrabalık bağlarının insanın yalnızlıkla ve krizle baş etme mücadelesinde ya da baş etme başarısındaki etkisini incelemişti. Biliyorsunuz Batı bu konuda, hani zaman zaman Cumhurbaşkanımız söylüyor, çok eleştiriliyor ama ben bu söze çok katılıyorum. Hani Batı'yı da dolaşmış bir kardeşiniz olarak, Avrupa bize imreniyor, Batı bize imreniyor falan derler ya. Hani biz neye bakıyoruz? Sadece silahına bakıyoruz, ekonomisine bakıyoruz. Kişi başına düşen gelire bakıyoruz aziz dostlarım. Yani ailede yaşanmadıktan sonra, o para eşle değil gayrimeşru ahlaksızlık peşinde yendikten sonra, eşle bir yemeğe oturulduğunda yani Alman usulü yarım yarım hem hanımefendi hem beyefendi kendi yediğini ödedikten sonra o yemeğin lezzeti kalır mı sizce yani? Dolayısıyla hakikaten sizi temin ederim yani. Batı'nın bu konuda ya bu kadar ekonomik kriz oluyor, şu oluyor, bu oluyor, bir sürü sıkıntıdan bu Türkler nasıl çıkıyor diye baktıklarında aileyi görüyorlar. Bu anlamda ailemize gıpta ettiklerini size yemin ederek söyleyebilirim yani. Ya içleri gidiyor böyle, eriyorlar yani. Anne yok, baba yok, zaten dede, nine çoktan onları kovdular. 18'den sonra evlat da zaten evden gidiyor. Hiçbir eyvallahları yok birbirlerine. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Öyle ziyaret, sılay rahim bilmem ne. Hani bu anlamda biz Müslümanlar olarak keşke Allah'ın bize emrettiği şekliyle aileyi ihya etsek. İnanın İslam ümmetinin dirilişi de oradan olacak. Çünkü yıkıntısı, yıkımı aileden olduğu için dirilişi de oradan olacak yani. John Bowlby'nin bağlanma teorisi açısından da erken dönem yakın ilişkilerde özellikle 0-3 yaş çocuklarda insanın güvenli bağ kurması dönemini annesiyle aile içerisinde bütün hayattaki davranışını ve o insanın özgüvenini, öz saygısını, bütün kapasitesini, potansiyelini etkilediğini söylüyor. Dolayısıyla belki hani bu bayram vesilesiyle bir teyzenin, amcanın, halanın, dayının, dedenin, ninenin hal hatır sorması basit bir telefon değildir aziz dostlarım. Hani ben köksüz değilim duygusunu güçlendiren psikolojik bir bağdır, bir manevi bir ağdır aslında üzerimize ruhani olarak serpilmiş. Bazen şahit oluyorum böyle işte yurt içinden, yurt dışından, uzak memleketlerden, uzak diyarlardan, illerden dedeler, nineler aradığı zaman torunlar telefona gelmiyor. Çocuklar bile bazen hani anneyle babayla konuşmada biraz tepkililer. Bu bağı kuvvetlendirmekle alakalı gönlü ailede olan, aileyle alakalı çalışan bütün devlet görevlilerimize, bütün vakıflarımıza ne mutlu, ne büyük bahtiyarlık yani. Allah'ın sevdiği bu bağı korumaya, güçlendirmeye çalışan herkese selam olsun. Rahim, aziz dostlarım, özellikle Halik-i Rahim diye başlıyoruz ya böyle, rahim bağı, insanın kök, aidiyet, merhamet ve sosyal güven parçalarını besliyor. Bu bağ koparsa insan yalnızlaşıyor. Ve yalnız insana merhamet edilmiyor biliyorsunuz. Çünkü kökleri zayıflıyor, aidiyet duygusu inceliyor. Eşim Sema Hatun Çerkez, bilmiyorum bahsetmiş miydim daha evvel, ilk evlendiğimizde Çerkezlerin asillerinin ve kölelerinin olduğunu söylemişti bana. Çok tuhafıma gitmişti hani böyle Hindistan kast sistemi gibi. Hiç yakıştıramamıştım onlara. Ama açıkladığımda çok saygı duydum yani. Neymiş? Asiller bütün sülaleyle ki belli sülale bayrakları var, flamaları var, aile gelenekleri var. İnanılmaz bir şekilde koruyorlar o kökleri. Dolayısıyla sülalesini koruyan ailelere asil diyorlar. Kölelere de tek başına kalmış, sülaleyle bağını koparmış ve asiller kölelere kız vermiyor. Hala devam ediyor bu gelenek büyük oranda. Dolayısıyla tek başına kalıp ailesiyle, sülalesiyle bir bağı, bir kimliği, bir aidiyeti olmayan kişilerin kendi çocuklarına, kızlarına da bakmayacağını, ona yar olmayacağını düşünerek böyle bir evliliğe karşı çıkıyorlar. Çok da haksız değiller aslında. Ailenin bu ağaç metaforundan kökleri olarak baktığımızda bireysel kimliğin kökü oluyor hakikaten aile. Ve bu cümlemin, bu sözümün arkasındayım. İnsan ailesini tanımadan kendisini gerçekten tam tanıyamıyor aziz dostlarım. Çünkü insan sadece kendinden oluşmuyor. Yani kendi kararlarından, kendi iradesinden oluşmuyor. Bir soyun, bir hikayenin, bir duanın, bir travmanın, bir kültürün, bir suskunluğun devamı oluyor. Her çocuk kabul edilmiş bir duadır diye boşuna söylenmemiş yani. Kur'an-ı Azimüşşan insanın tek bir nefisten yaratıldığını, Adem babamızdan yaratıldığını, bunu daha evvel de size anlattım. anne baba emeğiyle yetiştiğini, kabileler ve topluluklar halinde tanışmak üzere var edildiğini hatırlatıyor bize. Lita'arafu yani. Tanışmak, ayrışmak değil yani. Kabilelerde bile böyleyken ailelerde kim bilir nasıldır bu tanışmak. Tanışmak değildir bence, kaynaşmaktır yani. Cap canlı, dipdiri, böyle kıpır kıpır bir aile olmaktır yani. Dolayısıyla insanın kök bilgisini kibir aracı değil, hakikat ve sorumluluk alanı olarak okuması gerekiyor. Birbirinden gururla, kibirle ayrışmak yerine, ambargolar koymak yerine, mesafeler koymak yerine yakınlaşmakla alakalı. Yakın diyoruz değil mi? Yakın akraba diyoruz. Sahabe-i kiram efendilerimizde de bu nesep bilgisi önemsenmiş. Fakat soy üstünlüğü olarak değil de akrabalık hukukunu gözetme adına. Hatta şimdilerde hanımefendi kardeşlerimin cehaleti dolayısıyla maalesef bilinmeyen, uygulama dışı kalmış gibi görülen bir Hazreti Muhammed Mustafa geleneği ve sünnet seniyesi olan süt anneliğiyle alakalı. Üç süt anneden emiyor değil mi Hazreti Muhammed Mustafa? Öylesine mi oldu aziz dostlarım bu? Yoksa Allah'ın ilahi bir tasarrufu ve tasarımı mıydı? Üsve-i Hasen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla orada Allah Resulü'nün o süt akrabalarını bile yıllar sonra bile koruması, gözetmesi, toplumun bir mayası yani, nasıl anlatayım ki ben size daha fazla farklı bir şekilde. İmam-ı Gazali Hazretleri'ne nispet edilen geçmişini bilmeyen geleceğini de doğru kavramaz ifadesi var ya, aynı şekilde hani hem kök geçmiş anlamda, hem gövde ve meyve gelecek anlamında, buradaki hikmeti işin insanın aile hafızasıyla kurduğu kimlik arasındaki bağı ifade ediyor aslında. Kök yoksa, bir bağ yoksa kesilmiş ağaç gibi, köksüz bir ağaç gibi kuruyan bir oduna dönüyor maalesef. Modern psikolojide Dan McAdams'ın narrative identity dediği hikaye kimliği yaklaşımı, insanın kendisini bir hayat hikayesi içinde anlamlandırdığını söylüyor. Eskiden anneannem rahmetli çok anlatırdı böyle aile hikayeleri, antepazıyla eski hanekler. Dolayısıyla aile hikayesini bilen çocuklar kriz zamanlarında bizim ailemiz ya nerelerden geldi geçti bakış açısıyla daha dayanıklı hale gelebiliyorlar. Aile şirketlerinde executive coaching yani yönetici koçluğu yaptığımda, danışmanlık yaptığımda mutlaka 7'den 77'ye ailenin bütün üyelerini ayda bir kere bir araya getirip hani 2 yıllık süren o koçluk döneminde, yani aziz dostlarım az buz değil 104 haftalık bir program ve burada muhakkak 24 buluşmayı bir kesin bir hak olarak imza altına alıyorum yani. Bütün aile üyeleri 7'den 77'ye orada olacaklar ayda bir kere ve orada aile büyükleri o şirketi hangi acılarla, hangi zorluklarla kurduklarını, bugünlere nasıl geldiklerini anlattığında, küçücük çocuklar kendi korkularını, kaygılarını, beklentilerini anlattıklarında, gelinler dertlerini, damatlar beklentileri anlattığında, yani her ailenin her bir üyesi böyle amasız, fakatsız, maskesiz bir şekilde, net bir şekilde aile içerisinde asıl meramını anlattığında, ailenin çok daha fazla kaynaştığını, dayanıştığını, ayrılıkların, gayrıkların azaldığını görüyoruz. Ama bunu yapamayan ailelerde maalesef bu kimlik aile hikayesinin anlatılmamasından kaynaklanan sebeple nakşedilemiyor. Mesela bir Balkan göçü yaşamış bir dedenin hikayesini dinleyen bir genç, kendi içindeki o basit korkuların, bir sınav korkusunun mesela, ya diyecek ya dedem benim ta nerelerden, Bulgaristan'dan, Batı Trakya'dan, değil mi, Kosova'dan, Bosna'dan gelmiş yani, iki savaş yaşamış yani, ben şimdi kalkıp da üstelik babamın arabasıyla, servis arabasıyla el bebek gül bebek okula gidip oturup kalemi elime alıp o soruları mı cevaplamayacağım yani. Ama öğrencilik hayatında böyle bir sınav fobisi de vardır yani, onu da psikolojik olarak yok saymayalım. Vardır ama hani bütün zorluğu dededen, nineden, bir aile büyüklerinden dinleyen bir gencin mücadele gücü ya da yetersizlik hissi çok daha farklı bir hale gelir, farklı bir hale evrilir. Dolayısıyla kendinin zayıflığıyla yüzleşerek aile tarihinin devamı olarak çok daha fazla durumdan vazife çıkartarak üstün işler başarabilir. Zaten ne demiştik? Yani insan puzzle'ı dediğimiz insan bulmacası bir kimlik, hafıza ya da anlam ya da aidiyet parçalarının birbirine bağlanması. Bu anlamda kökü ne kadar tanırsa insan o kadar az savruluyor. Ama ne kadar kökünü tanımazsa gelişmiyor ya da iyi bir şeyler yapamıyor maalesef. Aziz dostlarım, aslında bu bayram sabahında size biraz bayramı anlatacaktım ama inanın aile de bir bayram. Ayrılık gayrılık olmazsa, küsler barışırsa, ambargolar kalkarsa, ziyaretler çoğalırsa, sıla-i rahim artarsa, gir oyna çık oyna, yani her gün bayram olur o aileye. Bu anlamda bayram yerine aileleri bayram ettirecek olan bu aile dayanışması ile alakalı en önemli parçamız. Aileye biraz vurgu yaptım. Çok daha anlatacaklarımız var. Hani insan çadırının ana direği demiştik ya. Şimdilik bu kadar diyelim. Gelecek hafta inşallah görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'me emanet ediyorum. Yeniden her birinizin bayramını, hacdaki dostlarımızın hacılarını tebrik ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.